Mişli Hikayeler bir tarihi absürt komedi podcastidir. Her hikayenin tarihi ve hikaye unsurları gerçek olmasına rağmen diyaloglar tamamen hayal gücüne dayanmaktadır. Ben Emir Şah Mitchell, yani Miş. Bu hafta sizlere CIA ve askeriyenin 23 yıldan fazla sürdürdüğü ve psişik güçlerin ulusal güvenlik açısından nasıl kullanılabileceğini araştırdığı Project Stargate, yani Yıldız Geçidi projesinden bahsedeceğim. Hikayemiz 1970 yılında 23 yaşındaki ünlü sihirbaz Ori Geller ile başlıyor. Ori, İsrail'de bayağı popüler biri. Beyin gücüyle kaşık, çatal, ekmek bıçağı falan büküp bir bakışıyla duvar saatlerini falan durduruyor. Yani sihirbaz hileleriyle açıklanabilen şeyler. Ama Ori, telepati yeteneğine sahip olduğunu ve insanların zihinlerini okuyabildiğini iddia ediyor. Eylül 1970 yılında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki şovu sırasında birden kalbi pırpır atmaya başlayıp "Aman yarabbi, ben bir acayip oldum, bir soğuk su, bir ayran falan getirin" deyip şovunu durduruyor. Hemen bir sandalyeye oturup eliyle yüzüne yelpaze yapıp biraz nefes aldıktan sonra "Ay içime bir şey doldu, tutamayacağım, söyleyeceğim. Mısır Devlet Başkanı ya öldü ya ölecek. Bak dedi dersiniz, yeminle malum oldu" diyor. Seyircilerin arasında bulunan bir gazeteci de hemen bunu duyduğu gibi koşturup bir jetonlu telefon buluyor ve gazetesini arayıp böyle bir haber gelip gelmediğini soruyor. Gazetede "Yok hacım, Mısır Başkanı maşallah Türk gibi hepimizi gömer" falan diyor. Tabii seyirciler bu duruma bayağı bozuluyor. "Kaç para verdik, şapkadan çıkan bir tavşan görelim, ne bileyim asistan kızı kessin orta yerinden" falan diye, ama "şu hareketlere bak, o kadar yolu hamamda sıcaktan fenalık geçirme performansı izlemek için gelmişiz" diye söylene söylene şovu terk ediyorlar. Ama aynı gece ilerleyen saatlerde bütün radyo istasyonlarında tek bir haber var. Mısır Devlet Başkanı birkaç saat önce kalp krizinden öldü. Tabii Ori'nin ön sezisi bütün dünyayı şok edecek kadar ilginç olduğundan her yerde haber oluyor. "Şok şok şok, flash flash flash, müftüye sorduk, gayipten haber almak mümkün mü? Oruçluyken medyumluk yapmak orucu bozar mı" falan diye başlık atıyor bütün gazeteler. Bu olaydan kısa bir süre sonra da Amerikalı bir bilim adamı şovu bittikten sonra sahne arkasında Ori'ye yaklaşıp "Senin bu yeteneğin için Amerikan hükümeti bir dünya para vermeye razı. Ne dersin, ilgilenir miydin?" diye soruyor. Muhtemelen Soğuk Savaş zamanının nükleer silah yarışı, uzaya kim önce gidecek yarışını duymuşsunuzdur. Ama 70'lerde Amerika ve Sovyetler Birliği arasında gizliden gizliye süren bir yarış daha vardı. Bu da zihin gücü yarışı ya da diğer bir adıyla uzaktan izleme. Pentagon'da elden ele dolaşan bir videoya göre Sovyetler askeri laboratuvarındaki bir medyum sözde zihin gücüyle önündeki kurbanın kalbini durduruyor. Bunu gören birkaç tane meclis üyesi de "ya benim sol yanımda bir ağrı var bugün, yok yeminle başım tuttu" falan deyip kafalarına birer yemeni bağlayıp "al işte Ruslar bize uzaktan kalp krizi geçirttiriyorlar, kesin bu migren Rus işi" falan diye söyleniyorlar. Tabii kimse bu videonun gerçekten Sovyetlerin para akıttığı bir proje mi yoksa yanlış bilgi yayma kampanyası mı bilmiyor. Ama eğer düşman kuvvetleri yapıyorsa Amerika'nın neye eksik? En çok ilgilendikleri konu da Extrasensory Perception, ESP. Tercümesi de duyu dışı algı. Yani beş duyu dışındaki şeyleri algılama yeteneği. Telepati, geleceği tahmin etme ve fiziksel olarak önünde olmayan şeyleri zihin gözüyle görme, yani gayipten haber verme gibi konularda araştırma yapıp ordunun çıkarları için kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyorlar. Buna da kapalı kapılar ardında gönül gözüyle görme deseler de resmi olarak uzaktan izleme adını veriyorlar. CIA baş müdürü Ori'yi Amerika'ya getirip test edebilmek için gereken belgeleri bizzat kendi elleriyle imzalayıp zarfın pulunu bizzat yalayıp yapıştırıyor. Tabii 1970'lerde böyle süper hızlı internet falan olmadığı için mektupla davet gönderip oradan vizeye başvurup mülakata girip bankada para, ne bileyim tapu falan gösterip uçak bileti alıp koltuğumu seçeyim, kaç bavul hakkım var, yok şu gocuğumu üstüme giyeyim, bavulları çıkmasın falan derken bir sene sürüyor Ori'yi Amerika'ya getirmek. En sonunda da 1972 Kasım'ında bu çok gizli projenin yapılacağı istihbarat ajansının Kaliforniya'daki ana merkezi Stanford Enstitüsü'ne varıyor. CIA analisti Christopher, yani Kit Green de projenin müdürü. Tabii o dönem en önemli problem güvenlik. Sonuçta Ori'nin İsrail istihbaratı casusu olup olmadığını bilemiyorlar. Bu yüzden daha deneylerin hiçbiri başlamadan bütün bina dinleme cihazları var mı diye didik didik aranıyor. Ori'ye de hapishane usulü bir kavite taraması yapılıp hiçbir yerlerinde elektronik bir alet olmadığından emin oluyorlar. Hatta laboratuvarlara da bir sihirbaz getirip Ori'nin her hareketini izletiyorlar ki eğer bir numara falan yapmaya kalkarsa hemen yakalasınlar. Bu deneyler için her türlü tedbir almalıyız ki diyorlar bilimsel sonuçlar doğursun. Tabii bu aramaların taramaların bitmesini beklerken canı sıkılan bilim adamları kantinde tavla atmaya başlıyorlar. Tam bu sırada içlerinden biri de çıkıp aa bak ne diyeceğim var mısınız şu Ori ile biraz kafa bulalım. Biz şimdi burada zar atalım Ori de diğer odadan kaç geldiğini tahmin etsin bakalım edebiliyorsa diyor. Diğer bilim adamları da ya oğlum Joe sen ne alem adamsın süper bir fikir. Hem eğer doğru tahmin ederse de gider sayısal oynatırız hepimiz milyoner olur en yenisinden birer iPhone alır. Sosyal medya fenomeni sevgili yaparız falan diyorlar. Tabii bir de bunu bilimsel bir dille söylememiz lazım deyip müdür Kit'e işte biz yan odada zar atıyoruz ama hep ciddi işler bunlar. Ori'nin duyu dışı algılarını yani şey neydi bunun adı? Dur bakayım. Uzaktan izleme kabiliyetini test ediyoruz diyorlar. Müdür Kit de aferin mesai saatlerinde lak lak yapmayın. Milletin vergileriyle ödüyoruz maaşınızı. Devlet memurluğu ciddi bir iş falan diyor. Daha sonra zarları bir bir öpüp atmaya başlıyorlar. Ama ne olsa beğenirsiniz. Ori tam üst üste 8 kere gelen sayıyı doğru tahmin ediyor. Bunun olma ihtimali tam olarak milyonda bir. Diyorlar ki bu çok basit oldu. Bu Ori tavlacı zaten. Kesin zarı tutuşumuzdan falan anladı. En iyisi biz bu deneyleri biraz daha karmaşıklaştıralım. 10 tane alüminyum tenekenin içlerinden sadece birine küçük bir cisim koyup diğerlerini boş bırakıyorlar. Ori'den de hangi teneke kutu içinde bir şey olduğunu tahmin etmesini istiyorlar. Sonuç tam üst üste 12 kere doğru cevap veriyor ve bunun olma olasılığı trilyonda bir. Ori hiç yanlış cevap vermemesine rağmen bir kez küp şeker, bir kez de kağıda sarılmış metal bileği tenekelere koyup hangisinde bir nesne olduğunu sorduklarında cevap vermeyi reddediyor. Araştırmacılardan biri de hemen yemedi değil mi? Ne oldu? Bilemedin Ori efendi, havan söndü bakıyorum falan diyor. Ama daha sonra metal bileğinin dışındaki kağıdı çıkarıp sorduklarında ya da kutunun içerisine mıknatıs falan koyduklarında Ori cismin hemen hangi kutuda olduğunu tahmin edebiliyor. Yani sanki Ori'nin telepati yeteneği metal cisimlere ya da magnetik alanlara bağlı. Bu arada tabii istihbarat ajansında gizli gizli bahisler dönüp Ori'nin cidden iddia ettiği gibi çatal kaşığı beyin gücüyle büküp bükemeyeceği tartışılıyor. Ama tabii büker diyenler paralarını kaybediyorlar. Anlaşılıyor ki o iddia ettiği yetenek sadece bir sihirbaz numarasıymış. Bunun üzerine bütün maaşlarını kumara yatıran bazı istihbarat çalışanları Ori yüzünden bahsi kaybedince ay sonu gelmeden bunu geri kazanmalıyım deyip evlerini, arabalarını falan kupona, iddiaya, ne bileyim at yarışına falan yatırıp elde avuçta ne varsa kaybedince diyorlar ki kumarda kaybeden aşkta kazanır. Para dediğin gelir gider. İyi düşünelim iyi olsun. Hayat sevince güzel falan derken müdür Kit geliyor diyor. Herkes çığırından çıkmış burada. Başınıza Kaliforniya güneşi geçti herhalde. Herkes laboratuvara, deneylerinin başına. Yoksa kafeteryadan tavlayı okey takımı toplatırım. Can sıkıntısına oturur eski sevgililerinizi ararsınız. Azarı yiyen araştırmacılar hemen toplanıp yeni bir deneye başlıyorlar. Bu sefer laboratuvara bağlı olmayan asistanlardan biri bir düzine zarfın içine rastgele resimler koyup bir çelik kasanın içine saklıyor. Araştırmacılar tabii kasanın güvenlik şifresini ya da zarfların içinde neler olduğunu bilmiyor. Her testten önce araştırmacılardan biri rastgele bir zarf seçip içindeki resme baktığı gibi zarfın içine geri koyup hiç konuşmadan Ori'nin olduğu odaya gidip yanına oturuyor. Ori de araştırmacının gördüğü resmi sadece zihinlerini okuyarak çizmeye çalışıyor. Tabii bu arada Allah'ın selamı da mı yok arkadaş ne biçim deneymiş bu? İnsanım ben, duygularım, hislerim var. Zaten anamı, babamı, kardeşimi geride bırakıp geldim sizin kör olası deneyleriniz için. Erkek adam ağlamaz sanıyorsanız size bir çift sözüm var. Bırakın bu toksik maskülenliği, maçoluğu, insanlık için, barış için, batsın bu dünya falan diye bağırınsa da bunu sallamayıp teste başlıyorlar. Tam 7 testin 7'sinde de Ori araştırmacıların düşündüğü resmi birebir çiziyor. Bilim adamlarının ağzı açık kalıyor tabii. Raporu Pentagon'a yani Savunma Bakanlığı'na gönderdiklerinde onlar da bir afallıyorlar. Ama tabii sonuçlara inanmakta da güçlük çekiyorlar. Sonuçta Ori dünyaca bilinen bir sihirbaz. Belki de bu çok şahane, efsane bir sihirbazlık hilesi diyorlar. Savunma Bakanlığı neler olup bittiğini öğrenmek için kendi ekibini ve müfettişlerini gönderiyor Kaliforniya'ya. Kesin diyorlar bu işin içinde bir iş var. Biz bu araştırmacıların kumarcı olduğunu biliyoruz. Belki bir de şarapçılardır. Bir el atalım bu duruma yoksa hepsini karton kutular içinde sokaklarda sızmış bulacağız. Tabii bunu duyan CIA'de hemen üstüne alınıp sanki biz ilk kez mi deney yapıyoruz? Stanford Enstitüsü burası ağlar. Hey yavrum hey siz giderken biz dönüyorduk deyip araştırmaların sınırlarını daha da zorlamaya karar veriyorlar. Daha önce yaptıkları zihin okuma yoluyla gördüğü şeyin resmini çizme deneylerinin büyüs versiyonlarıyla Ori'yi ses geçirmez çifte duvarlı, elektrikli koruma kalkanıyla donatılmış bir odanın içine koyuyorlar. Ori de tabii, siz de bu işi iyice ne abarttınız. Size sözüm senet diyorum. İki gözüm önümü aksın ben medyum. Hatta benim dedem de müneccim. Genlerde var falan diyor. Neyse araştırmacılar diğer odada ellerine en kalından bir sözlük alıp rastgele bir kelime seçip o kelimenin resmini çiziyorlar. Bitirdiklerinde de çay söyledikleri interkomdan Ori aslanım biz çizdik çizeceğimizi sıra sende diyorlar. Ori de hiçbir şey görmeden duymadan araştırmacıların çizdiği kelimeyi uzaktan zihinlerini okuyarak kağıda çizmek zorunda. İlk çizdikleri kelime havai fişek. Ori diyor ki görüyorum, görüyorum. Silindir şeklindeki bir cisimden gürültü gibi bir ses çıkıyor. Alıyor kağıdı kalemi eline ve bir bakıyorlar ki neredeyse araştırmacıların çizdiği resmin aynısı. İkinci testte araştırmacılar bir salkım üzüm çiziyorlar. Şarapçılar tabii kafalar hep orada. Ori de araştırmacıların çizdiği üzüm salkımının aynısını çizmekle kalmıyor. Salkımın üzerinde aynı araştırmacıların resmindeki gibi 24 tane üzüm tanesi çiziyor. Bu deneyi bir sürü değişik şekilde yapmayı deniyorlar. Birinde araştırmacılar ses geçirmeyen odanın içinde, Ori dışarıda. Birinde resmi bilgisayarda çizip dosyayı kaydedip bilgisayarı tamamen kapatıyorlar. Hatta birinde de ülkenin öbür ucundan bir bilim adamına çizdiriyorlar resmi. Ori, birinizin de çizme kabiliyeti olsun be arkadaş. Çocuğunuzun resim ödevlerini mi çalıp çalıp işe getiriyorsunuz? Canımdan bezdim yemin ediyorum falan deyip iki kez haricinde her resmi birebir çiziyor. Tam 8 gün süren testler sonucunda Stanford Enstitüsü Ori'ye gitmeden hacım gözünü seveyim şu 4. ayağa beyaz yeleği yazalım mı bir söylesen ne olur ki acaba falan deyip Ori paranormal algısal yeteneğini ikna edici ve açık bir şekilde kanıtlamıştır diye rapor yazıyor. Tabii bu sırada Savunma Bakanlığı Ingo Swann adında ikinci bir denek üzerinde test yapmaya devam ediyor. Söylenenlere göre Ingo Ori'den çok daha yetenekli artık aşmış bu dünyayı 3 harflere karışmış bir insan. Bunu duyan Ori de tabii herkesin başarısı kendisine. Yıl olmuş 1972, siz hala insanları birbiriyle karşılaştırıyorsunuz. Olumlu pekiştireç denilen bir şey var. Özgüvenimle oynuyorsunuz. Anksiyete sahibi yaptınız adamı. Sizin giydiğiniz laboratuvar önlüklerine yazık ve falan diyor. Neyse deneylerin birinde araştırmacılar rastgele seçtikleri bir yere gidip etrafa bakınıyor. Ingo da uzaktan araştırmacıların zihnini okuyarak onların gördükleri şeyleri çiziyor. Ingo çizimlerinde o kadar başarılı oluyor ki müdür Kit acaba bunu ne kadar ileri götürebiliriz falan diye diye test sınırlarını zorluyor. Bir keresinde de enstitü binasının koridoruna çıkıp ilk gördüğü öğrenciden aklına gelen ilk yeri düşünmesini istiyor ve buranın koordinatlarını yazmasını istiyor. Öğrenci de evimi düşündüm, bu da adresim diyor. Müdür de kod kafa mısın oğlum sen, bana söyleme ne olduğunu, koordinatlarını bul yaz işte falan diyor. Ardından da araştırmacı doktorlardan bir tanesi elektromanyetik alanları engelleyen bir kafesin içinde bulunan Ingo'ya bu koordinatları gösteriyor. Ingo da gönül gözünün yardımıyla bu koordinatların nereye ait olduğunu çiziyor. Doğusunda otoban, batısında bir nehir, güney ve kuzeyinde de şehir var diyor Ingo. Daire şeklinde bir otoparkı, girişinde de kocaman bir bayrak asılı diyor. Gördüğü şeyin haritasını çizip, burası gizli bir askeri üs olabilir. Çünkü hislerime göre yer altında ranzalar var falan diyor. Yaklaşık 6 dakika sonra bütün detayları çizdiği haritayı araştırmacılara veriyor. Ertesi gün araştırmacı doktor bir yandan kahvesini içip bir yandan hanımının geçen akşam döktüğü lokmalardan yerken telefonu çalıyor. Arayan medyum kankası Pat Price. Ya Pat sen de ne zaman ağzımda yemek varsa o zaman arıyorsun. Kaynanan da seviyormuş şeklinde şakalar yaptıktan sonra bak ne diyeceğim hazır aklıma gelmişken dün bir deney yaptık ama bu yeni medyum biraz enteresan biri. Raporu ne yazsam bilemedim. Zahmet olmazsa sen de şu koordinatları bir çizsene kafandan diyor. Aradan 10 dakika geçiyor. Pat kendi gördüklerini çizip gönderiyor. Doktor bir de ne görsün? Çizimler neredeyse birebir aynı. Hatta bu sefer daha da detaylı. Pat diyor ki, bu adres eski bir füze test alanı. Her tarafta roket fırlatıcı, mancınık gibi aletler var. Hatta buranın kod adı, dur bakayım, şekerlik diyor. Doktor da Ingo yer altında ranzalar var demişti. Onlardan ne haber diye soruyor. Pat de, evet ben de gördüm. Hatta dosya dolapları, İsimlerinin yazılı olduğu masalar var falan diyor. Hatta kuzeye doğru kalan dolaplardan birinin üstünde bir dosya var. Adı da havuzlu bahçe gibi bir şey. Tam göremiyorum. Her yer tozla kaplı. Bir eline bez alıp da silen olmamış. Pisler be falan diyor. Doktorun tabii tüyler diken diken. Hemen annesini arayıp üç harflerden korunmak için hangi dua okunur falan diye soruyor. Annesi de dur ben sana bir muska yaptırayım laboratuvar önünün içine takarsın olur mu diyor. Neyse doktor raporunu yazıp altına da not düşüyor. Ya iki medyum da işbirliği içinde bizim arkamızdan iş çeviriyor ya da ikisinin de psişik güçleri var. İşin garip tarafı ise çıkan raporu koordinatları veren öğrenciye gösterdiklerinde benim verdiğim adres böyle bir yer değil. Ben size dedemin köy evinin koordinatlarını yazdım diyor. Ne bayrak var ne otopark. Sadece üç tavuğu bir de horozu var dedemin bahçesinde diyor. Tabii ki bu deney tutmadı ne yapalım canımız sağ olsun deyip vazgeçmiyor. Çünkü inanılması imkansız bir şekilde iki medyum da birbirlerinden habersiz neredeyse aynı tanımı verdiler. Müdür ki bak benim kalbim çok temizdir. Aha yazıyorum şuraya bu işin içinde bir iş var. Kendi gözlerimle görmezsem rahatlayamam deyip arabasına atladığı gibi söz konusu adrese gidiyor. Koordinatları takip edip öğrencinin dedesinin köy evini buluyor. Ama orada kalmayıp ne de güzel ne de yeşil bir köymüş burası. Belki yol kenarında bir gözlemeci bulurum deyip arabasını sürmeye devam ediyor. Hemen yolun aşağısında kocaman bir bayrak görüyor. Hemen yanında da daire şeklinde bir otopark. Ve aynı Ingo ve Pat'in tarif ettiği gibi bir bina. Araştırıp soruşturduğunda öğreniyor ki burası cidden de gizli bir askeri üs. İsmi de aynı Pat'in söylediği gibi şekerlik. O kadar gizli bir yer ki CIA'den, istihbarattan olan meslektaşların hiçbirinin bu üstten haberi yok. Müdür Kit hemen bulduklarını bir rapor içerisinde toplayıp dosyanın kapağına da tatlılık olsun diye cam küre, üçüncü göz ve tarot kartı stikerleri yapıştırıp amirlerine gönderiyor. Ertesi gün istihbaratın güvenlik memurları Kit'i ziyaret ediyor. Pat'in verdiği yeraltı ofis tanımı o kadar birebir doğru ki. Oğlum Kit, casus mu var aranızda? Kimmiş bu James Bond çakması? Erkekse çıkar ortaya. Kadın da olabilir tabii. Asla ayrımcılık yapmıyoruz. Sonuçta kadınlar en az erkekler kadar iyi bir casus olabilir. Hatta muhtemelen daha iyilerdir. Ağız alışkanlığı o şekil yani falan diyorlar. Masanın üzerinde gördüğü isimlerden dolapların rengine, ranzaların konumuna kadar Pat'in gördüğü her şey doğru. Tabii bir sıradan vatandaşın bunu bilebilmesinin sadece iki yolu var. Ya Savunma Bakanlığından biri gizlice üste girip ne gördüyse bir bir Pat'e söyledi ya da Pat gerçekten müneccim. Uzun süren zorlu araştırmalar sonucu Savunma Bakanlığına bağlı çalışanlar tamamen aklanıyor. Ve Pat devlet savunma ajansları arasında elden ele dolaştırılıp danışmanlık sağlıyor. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Afrika'da yaptığı çok gizli bir operasyona donanmanın kaybolan denizaltılarını bulmaya, kaybolan uçakların yerlerini tespit etmeye, hatta Sovyet nükleer deneme alanını dikizlemeye falan yardım ediyor. O kadar başarılı oluyor ki CIA 1975 yılında onu bu projeden çıkarıp maaşlı, sigortalı, yıllık izinli işe alıyor. Tabii orada tam olarak ne iş yaptığını kimse bilmiyor. Ama hassas bir konu olduğu belli ki işe alınmasına sadece birkaç hafta sonra şüpheli koşullar altında ölü bulunuyor. Pat'e kıyan CIA mi yoksa yabancı bir devlet mi bilemesek de sonuçta onun ölümüyle en çok gelecek vadeden zihin okuyucularını kaybediyorlar. Operasyonun başına geçen süper eksantrik biri olan Ed Dames, Savunma Bakanlığı'nın normal testlerini yapmak yerine medyumlara kayıp şehir Atlantis nerede, Mars'ta hayat var mı gibi sorular soruyor. Hatta tarot falı açmayı bilen kişilerden kahve falı bakabilen apartman teyzelerine kadar her çeşit insanın üzerinde testler yapıyor. Program yaklaşık 5 sene boyunca sessiz sedasız devam ediyor. Ama 1991'de medyada sansasyona sebep olan bir habere göre Ed Dames ve programdan 2 tane medyumun hizmetlerini özel şirketlere sattığı ortaya çıkıyor. Tamam bu iş izin almadan yapıyorlar ama işin daha da kötüsü bu çok gizli program uluslararası bir habere dönüşüyor. 93'te de ortaya çıkıyor ki Ed Dames ve söz konusu medyumlardan biri devletin acayip gizli tuttuğu bu proje hakkında beraber bir kitap yazıyorlar. Kitabın adı da Yıldız Geçidi Projesi. Tabii ki kitap asla basılamıyor. Çünkü hemen ertesi yıl medyumu saldırıdan zinaya kadar bir sürü suçla suçlayıp hapse atıyorlar. Bu durumdan yırtabilmek için de benim zihin okuma araştırmaları yüzünden bıgıldağım yumuşamış Hakim Bey. Azıcık kafayı sırmışım. Bak evde anamın yemeklerini yiyince bir kendime geldim. Hatamı anladım. Lütfen bir şans daha verin. Ben aslında çok iyi bir insanım falan diyor. Tabii kimse yemiyor bu açıklamayı. Olayın bu kadar büyük bir sansasyona dönüşmesinden sonra meclis, Yıldız Geçidi Projesi hakkında bağımsız bir soruşturma başlatıyor. Ve raporun sonucuna göre de Yıldız Geçidi Projesi'ni bir başarısızlık olarak ilan edip bazı deneylerin çok acayip bir şekilde etkili olduğunu kabul etseler de uzaktan izlemenin sağladığı herhangi bir bilginin denemeye değer bir istihbarat üretmediği sonucuna varıyorlar. 1995'te CIA bu raporu yayınladıktan sonra tabii bütün ülkenin maskarası oluyor. Düşünsene bir sabah uyanıyorsun, istihbarat ajansı para yetersizliğinden casus medyumlar programımızı kapatıp müneccimlerimizi işten çıkardık. Çok zor durumdayız, devlet bize yardım etmiyor diye açıklama yapıyor. Yıldız Geçidi Projesi adı gibi başka bir dünyaya açılan bir portal değil. Ama en az bir o kadar ilginç. Bu projeyle ilgili daha fazlasını öğrenmek isterseniz devletin 2017'de yayınladığı 12 milyon sayfalık resmi kaydı okuyabilirsiniz. Bu arada neye baktığınıza dikkat edin. Çünkü başka birisi de sizin gözünüzden bakıyor olabilir.
Yay!